Ayrım 3. Gözüne kestirdiği dal parçasını çekerken çalılığın arkasında bir karartı fark etti. Feneri oraya doğru tuttu. Yanılmamıştı. Az ileride yeşil renkli bir mezar taşı mahzun bir eda ile onu süzüyordu. Bu defa korkmadı. Hatta içinde "Bu mezar neden mezarlığın dışında?" diye merak bile uyandı. Bir iki adım daha yaklaştı. Ama bu mezar bozulmuştu. İki yanında toprak birikintileri yığılıydı. Yeni bir ürperti dalgası sardı bedenini. Mezarın içini görmemesine karşın upuzun yatan ölünün yer yer etleri dökülmüş yüzü geldi gözlerinin önüne. Öte yandan aklı hala mantıklı bir açıklamanın peşindeydi. Belki de bu mezar henüz ölmemiş biri için kazılmıştı. Neden olmasın? İnsanların ölmeden önce de mezarlarını hazırladıklarını biliyordu. İyi de kazmakla hazırlamak arasında büyük fark vardı. Belki yeri alınır, hazırlıklar yapılırdı ama ölmeden mezar kazdırılır mıydı? Belki de bu mezarı aç kalmış vahşi bir hayvan açmıştı. Eğer öyleyse mezardaki ölüyü paramparça etmiş demekti. Doğrusu böyle bir görüntüyle karşılaşmak istemezdi. Yine de merakı ağır bastı. Cesaretini toplayıp el fenerini mezarın içine doğrulttu. Mezar gerçekten de boştu. Fenerin ışığıyla parlayan su birikintisinde iki enli tahtayla çamura bulanmış beyaz bez parçasını görünce yeniden irkildi. "Vay canına, bu mezarın bir konuğu varmış," diye söylendi korkuyla. Aynı anda yanından bir karartının geçtiğini zannetti. Hemen el fenerini boş tarlaya tuttu. Tarlada ne ağacı olduğunu karanlıkta bilemediği kocaman bir ağaçtan başka bir şey yoktu. Ama ağacın gövdesinin ardına pekala biri gizlenmiş olabilirdi. Artık burada daha fazla kalamazdı. Ayakkabılarının altındaki çamurları aldırmadan koşarcasına yürümeye başladı. Birkaç kez düşme tehlikesi geçirmesine karşın hiç yavaşlamadı. Yol bir türlü bitmek bilmiyordu. Açtığı her yokuşun, döndüğü her kıvrımın ardında köyün ışıklarını bulmayı umut ediyor. Ne yazık ki her seferinde kadife renkli tepeler, uğultulu ağaç silüetleriyle karşılaşıyordu. Düş gücü olağanüstü bir yaratıcılıkla çalışıyor, bozkırdaki en olağan görüntüyü bile bir anda korkunç bir sahneye çeviriyor, rüzgar ve yağmurun efektörlüğünde bugüne kadar hiç karşılaşmadığı dehşet dolu anlar yaşıyordu. Yine de içinde cılız bir ses, tüm bunların çok saçma olduğunu köye ulaştığında her şeyin normale döneceğini söylüyordu. Süha bu sese inanmak istiyor ama düşüncelerine söz geçiremiyor, adımları kendiliğinden hızlanıyordu. Köyü çevreleyen bahçelere ulaştığında soluk soluğa kalmıştı. Bir bahçenin önünde durup çevreyi dinledi. Deli gibi çarpan kalbinin atışlarından başka hiçbir şey duyulmuyordu. Yağmur dinmiş miydi ne? Geldiği yöne doğru baktı. El fenerinin cılız ışığıyla aydınlanan çamurlu yolda kimsecikler yoktu. Kim olacaktı ki? Cipten ayrıldıktan sonra ilk kez gerçek anlamda bir rahatlık duydu. Birisi az önceki halini görse ne derdi? Peki ama o mezar neden açıktı? Sonra neden öteki mezarların arasında değil de karşıdaki tarlaya kazılmıştı? Bunların mutlaka mantıklı bir açıklaması olmalıydı. Az sonra köy meydanındaki kahvede sıcak çayını yudumlarken anlatacaklardı ona. Biraz yürüyünce köyün ölgün ışıklarla delinmiş koyu silüeti çıktı ortaya. Köye girmeden kendine biraz çek düzen vermeliydi. Saçlarını parmaklarıyla düzeltti. Ayakkabıları, paçaları çamur içindeydi. Bir su birikintisinde ayakkabılarını yıkadı. Tüm çabasına karşın paçalarındaki çamurları temizleyemedi. Üç ayrı yol vardı köye giren. Acaba hangisi meydana açılıyordu? Boşuna bakındı durdu. Köyden ayrılırken bunlardan hangisini kullandıklarını anımsayamıyordu. Aman canım, alt tarafı 150 haneli bir köy. Nasıl olsa bulurum meydanı, diyerek en soldaki yola girdi. İlk bakışta insanda dar bir geçit izlenimi uyandırıyordu burası. İşin ilginci, iki yanı da evlerle çevrili olmasına karşın bu yola açılan bir tek kapı bile yoktu. Binaların arka duvarları boyunca ilerliyordu yol. Biraz dikkatli bakınca duvarlarda pencerelerin de bulunmadığını fark etti. Sanki köylüler bu yola çıkmak, hatta bakmak bile istememişlerdi. Kendileri kullanmayacaksa bu yolu neden yapmışlardı acaba? Ama şimdi köyün mimari yapısıyla ilgilenecek zaman değildi. Bir an önce meydana çıkmalı, kasabaya ulaşmanın bir çaresini bulmalıydı. Adımlarını iyice hızlandırdı. Uzunca bir süre bu tempolu yürüyüşünü sürdürmesine karşın yolun sonu gelmek bilmiyordu. Yanlış köye mi gelmişti acaba? Tam geri dönüyordu ki az ileride yolun geniş bir alana açıldığını gördü. Sevinçle ilerledi. Yolun sonunda onu büyük bir düş kırıklığı bekliyordu. Geldiği yere geri dönmüştü. Orta çağda derebeyler korunmak için kalelerinin kenarına suyla dolu hendekler yaparmış. Bu dehliz de bizim köylülerin korunma biçimi olsa gerek. Ama kimden? Ne kadar tuhaf olaylarla karşılaşmıştı bu gece. Neyse, artık hiç değilse hangi yoldan gideceğini çok iyi biliyordu. Zaten babası ona hep "Ne önde git asıl, ne arkada git basıl. Hep ortadan yürü evladım." demez miydi? Babasını anımsayınca gülümsedi. "Bak babacığım, bu defa senin dediğin yoldan yürüyorum." diyerek ortadaki sokağa girdi. Yol boyunca sıralanan evlerden ses seda gelmiyordu. Ama hiç değilse kapıları sokağa açılıyordu. 100 adım sonra bir uğultu duyar gibi oldu. Bu da neyin nesiydi şimdi? Yürüdükçe uğultu artıyordu. Sanki bu akarsu sesine benziyordu. Anımsadı. Evet, bu köyde bir akarsu olacaktı. Yol kıvrılıp büyük bir tahta köprüye çıkınca sokağı tanıdı. İşte köyden ayrılırken kullandıkları yol buydu. Köprüden geçerken aşağıya, suya doğru eğildi. Yüzünü koyu bir serinlik yaladı. Alacakaranlıkta pek göremedi ama su sanki daha da çoğalmış gibiydi. Bu küçük ırmak, kuzeybatıda Karşı Pınar adındaki büyük kaynaktan doğuyormuş. En sıcak yaz mevsimlerinde bile Karşı Pınar'ın suları hiç eksilmezmiş. Köylüler bunu Pınar'ın kerametine sayıyorlardı. Karşı Pınar'a adını veren söylenceyi köyün köse muhtarı anlatmıştı onlara. Senelerce evvelmiş, geceyi sürüsüyle birlikte dağda geçiren bir çoban su almak için bu pınara inmiş. Bir de bakmış ki suyun başında kocaman bir ateş yanıyor. Ateşin çevresinde insanlar oturmuş, yiyor, içiyor, sohbet ediyorlar. Önce "Bunlar uğurlu mudur, uğursuz mudur?" diye korkmuş çoban. "Öyle ya, gece yarısı dağ başında bu insanların ne işi var?" Yaklaşıp da oturanların aksakallarını, nur yüzlerini görünce bunun bir erenler meclisi olduğunu anlamış. Anlamış ya, çoban da onların yanına varacak cesaret nerede? Sessizce bir ağacın arkasına saklanarak erenlerin sohbetini dinlemeye çalışmış. Ama birden öyle tatlı bir uyku bastırmış ki ne yaptıysa gözlerinin kapanmasına engel olamamış. Dalıp gitmiş. Uyurken garip bir düş görmüş. Aksakallı, güzel mi güzel bir adam yaklaşmış yanına. "Ey can, neden bizden saklanırsın? Bilmez misin ki biz ancak Hak Muhammed Ali yoluna girecek kişilere görünürüz? Seni de onlardan biri sanmıştık. Ama sen yüzünü bizden esirgeyip bir çınarın ardına gizlendin. Bizim ışığımız yerine çınarın karanlığını seçtin. Ne çare ki seçim senin. Hal böyleyken bizim elimizden bir şey gelmez. Ama gidene üzülme, sabırla gününü bekle. Günü geldiğinde bu defa seçimini doğru yap. Hakkın olanı alacaksın." demiş ve kaybolmuş. Çoban uyandığında bakmış ki pınarın başında kimsecikler yok. Sürüyü, davarı orada bırakıp doğru köye koşmuş. Gördüklerini bir bir anlatmış. Ona kimse inanmamış. "Sen güzel bir düş görmüşsün," demişler. Çoban ısrar etmiş. "Bana inanmıyorsanız gelin gidelim. Bir de siz görün pınarı," demiş. Köylüler çobanın ısrarlarına dayanamamış. Ardına düşmüşler. Pınarın başına geldiklerinde tıpkı çobanın anlattığı gibi kocaman bir ateşin külleri ve nemli toprakta bir sürü ayak izine rastlamışlar. Köylülerin bir kısmı "Bu izler hiçbir şey kanıtlamaz," diyerek çobana inanmamış. Bir kısmı ise inanmış. Köyün sofularından biri çobanı sakin bir yere çekmiş. "Evladım, sen ne yaptın?" demiş. "Onları gördüğünü kimseye söylemeyecektin. Senin başına cennet kuşu konmuştu. Onu ürküttün." Çoban yaptığı yanlışı anlamış ama iş işten geçmiş. O andan itibaren çobanlığı bırakıp bu pınarı bekler olmuş. Yıllarca yaz kış demeden suyun başından ayrılmamış. Ama erenler ona bir daha görünmemiş. Çoban karşıdan gördüğü erenler meclisine girebilmek umuduyla beklediği bu pınarın başında ölüp gitmiş. Suyun kenarında onun ölüsünü bulan köylüler burayı kutsal saymış. Adına da Karşı Pınar demişler. Süha, Alevilerin bu tür söylencelerine hiç yabancı değildi. Hatta bunları dinlerken artık çok eskilerde kalmış, çizgileri silikleşmiş, kimi anıları yeniden yaşar gibi olurdu. O da bu tür söylencelerle büyümüştü. Gerçi mahallelerinde en yakın komşuları bile onların dini inançlarını bilmez, Yunanistan'dan göçen bu sessiz insanların Alevi olduğuna kimse inanmazdı. Ama Süha'nın ailesi kaç kuşaktır, belki de yüzlerce yıl önce Osmanlı egemenliğindeki Yunan toprağına Türk kültürü ve İslami inanışları yaymak amacıyla giden ilk dervişlerden biri bu inancı taşıyordu. Alana açılan geniş sokağa çıktığında Süha'nın neşesi neredeyse yerine geliyordu ki köye girdiğinden beri hiç kimseyle karşılaşmadığını fark etti. Eğer az önce o açık mezarı görmeseydi, bu durumu köylülerin geceleri yapacak fazla işleri olmadığı için erkenden yattıklarına sayar. Belki de köylerde erken yatmanın yol açtığı nüfus patlaması başlıklı bir inceleme hazırlamayı bile düşünerek yoluna devam edebilirdi. Ama aklından hiç çıkmayan açık mezar onu rahat bırakmıyor. Her olanakta düş dünyasını kışkırtıp olmadık sanrıların peşinden sürüklüyordu. Neyse ki artık köye ulaşmış, bu kabuslardan kurtulmasına az kalmıştı. Ama umduğu gibi olmadı. Meydanın girişindeki taştan çeşmenin önüne geldiğinde onu yeni bir düş kırıklığı bekliyordu. Çevrede bir tek Allah'ın kulu bile yoktu. Geniş bahçesi cılız bir asmayla çevrili köy kahvesinin ışıkları söndürülmüştü. "Bu saatte kahveyi neden kapatmışlar ki?" diye söylendi sıkıntıyla. Yine de ayakları onu kahveye doğru sürükledi. Umutsuzca camdan içeriye baktı. İnce uzun bir koridoru andıran kahvede sessizce sabah olmasını bekleyen masa ve sandalyelerden başka bir şey görünmüyordu. Belki de bu köyde geceleri kahveler açılmıyordu. Neden olmasın? O halde evlerden birinin kapısını çalıp yardım istemeliydi. Köye gelirken hep bu olasılıktan korkmuştu. Öyle kolay ilişki kurabilen bir insan değildi. Hiç tanımadığı kimselerin kapısını çalacak olması onu rahatsız ediyordu. Ama başka çaresi de yoktu. Kapısını çalabileceği uygun bir ev arandı. Sonunda kahvenin yanındaki duvarları samanla karışık, toprakla sıvanmış iki katlı eve yöneldi. Tokmak ya da zil olmadığı için evin tahta kapısına eliyle art arda vurdu. İçeriden boğuk bir köpek havlaması karşılık verdi. Köpeğin havlamasına çok sevindi. Ne de olsa bir canlı sesi duymuştu. Yeniden vurdu. Havlamaya köyün öteki köpekleri de katıldı. Ama kapıyı kimse açmadı. "Kimse yok mu?" diye bağırmaya başladı. Ne kapı açılıyor ne de bir insan sesi geliyordu. Sinirleri giderek bozuluyordu. Bu işte bir bit yeniği vardı. O açık mezar, bu terk edilmişe benzeyen köy, kapısı açılmayan bu ev pek ayrı alamet değildi. Artık utancı mutancı kalmamıştı bu işin. Yandaki evin kapısına geçti. Bütün gücüyle kapıya vurdu. Bir daha, bir daha vurdu. Bu evden de kimse çıkmadı. Üçüncü evin kapısını bütün gücüyle tekmelemeye başladı. "Açın, açın, kimse yok mu?" Ama ona köpeklerden başka yanıt veren olmadı. "Yoksa doğaüstü güçlerin varlığı konusunda da mı yanıldık?" diye düşündü titreyerek. Üşüyordu. Üstelik elleri de acımaya başlamıştı. Yeniden kahvenin önüne geldi. Asmanın büyük bir şehvetle sarıldığı tahta çitlere dayanarak köpek seslerinin yankılandığı boş alana baktı. Bu köy gerçekten de terk edilmiş gibiydi. Ya köpekler? Köylüler gittiyse onları neden burada bıraksınlar? Bir de genzini yakan şu acı duman. Sahi nereden geliyordu bu duman? Bir av köpeği gibi havayı koklayarak alanın ortasına doğru yürüdü. Yağmurun ardından ılık bir yel çıkmıştı. Bu yel dumanı dağıtıyor, işini güçleştiriyordu. Çeşmenin karşısına düşen sokakta duman kokusu sanki daha yoğun gibiydi. Kokunun peşi sıra ilerledi. Evet, duman artıyordu. Galiba ateşin izini bulmuştu. Köye ilk geldiklerinde bu sokağı görmemişti. Öyle özellikle görülmesi gereken bir yanı da yoktu zaten. Bahçeleri gübre kokan çift katlı evlerin karşılıklı sıralandığı köy sokaklarından biriydi işte. 100 adım kadar yürüdükten sonra tahta bedeni iyice yıpranmış, cılız ışıklı bir sokak lambasıyla karşılaştı. Lambayı geçtikten sonra yol daralarak sola kıvrıldı. Köşeyi dönünce aniden genişleyerek onu bir alana çıkardı. Alanın tam ortasında, çevresi ulu ağaçlarla çevrili, tek katlı ama oldukça büyük ahşap bir ev karşıladı onu. Bu yaşlı evi bir yerlerden anımsıyor gibiydi. Pencerelerdeki ışığı görür görmez sevinçle söylendi. "İşte buradalar."